Ayrım 24. O sırada kapı çaldı. Alelacele masayı düzelttim. Bir kadın kapıyı hafif aralayıp başını içeri doğru uzattı. Girebilir miyim diye sordu. Siyah elbiseli, gümüş çerçeveli, gözlük takmış güler yüzlü kadına baktım. Buyurun dedim. Günaydın dedi elini uzatırken bana. Benim adım Fadila Husiç. Bir anda gözlerim doldu. Bir şey mi oldu dedi kadın. Rahmetli annemin adı da Fadila'ydı dedim acı dolu bir sesle. Sırplar onu gözümün önünde öldürdüler. Kadının yüzü kireç gibi oldu. Başınız sağ olsun dedi titreyen sesiyle. Hepimiz bugünlerde çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben de buraya Bosna Hersek Devleti adına sizinle bir takım görüşmeler yapmaya geldim. Size yaşadıklarınızla ilgili bazı sorular soracağım. Kadına boş gözlerle baktım. İnanın bana o kadar yorgunum ki dedim. Sorularınıza şimdi cevap verecek durumda değilim. Ne olur beni anlayın. Kadın parmağıyla gözlüğünü düzeltti. Sizi gayet iyi anlıyorum dedi. Ama yine de bir iki soru sorabilir miyim? Hayır dedim kararlı bir ses tonuyla. Lütfen bana soru sormayın. Şimdi benim sizden bir ricam olabilir mi? Elbette dedi kadın şaşkınlıkla. Yaklaşık bir sene önce kız kardeşim Yakomişya'da takasa girmişti. Onun şu anda nerede olduğunu öğrenebilir misiniz? Ve babam dedim gözlerim dolarken. Babamı en son Kalinovuk esir kampında görmüştüm. Kadın sandalyeyi çekip oturdu. Sonra da siyah çantasından not defterini çıkardı. Sizin adınız Suada Hatiboviç. Doğru mu? Evet doğru. Foça'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Daha doğrusu Miljevine'de yaşıyorduk. Sırplar evimizi bastılar. Annem ve eniştemi oracıkta öldürdüler. Evde ne var ne yok aldılar. Sonra da evimizi ateşe verip yaktılar. Bizi de esir aldılar. Kadın bana acıyarak baktı. Kız kardeşinizin adı neydi? Edina Hatiboviç. Kaç yaşında? Durun bir saniye dedim. Kız kardeşimin soyadı Hatiboviç değil, Efendiç olacaktı. Evli miydi? Evet, ne yazık ki çok kısa bir süre evli kalabildiler. Yaşı 28. Nerede takasa girdiğini söylemiştiniz? Yakomişye. Tamamdır dedi kadın. Ya babanız? Onun adı neydi? Emin Hatiboviç. Babanız kaç yaşındaydı? 62. Onu en son Kalinovuk esir kampında görmüştünüz. Doğru mu? Evet. Kadın not aldığı defteri kapattı. En yakın zamanda size bir haber vereceğim. Umarım buraya tekrar geldiğim gün hepinizi biraz daha iyi, kendinizi biraz daha iyi hissedersiniz. Teşekkür ederim dedim. İnşallah babam ve kız kardeşim nerede olduğunu bulabilirsiniz. Kadın ayağa kalktı. Şimdilik hoşça kalın dedi. Onu kapıya kadar yolcu ettim. Odanın kapısını kapatacağım sırada Şemsa ablayı gördüm. Al şunları dedi. Elime tutuşturduğu kot pantolon ve kazağa baktım. Bunlar da neyin nesi diye sordum şaşkınlıkla. Hemen giyin dedi. Umarım pantolon sana olur. Neler oluyor hiç sorma dedi heyecanlı heyecanlı. Bugün Ali Poşuna Polye'deki sığınakta çocuklar için bir tiyatro gösterisi var. Ama piyanist kadına ne yazık ki dünden beri ulaşamıyorlarmış. Acilen bir piyaniste ihtiyaçları varmış. Kot pantolon ve kazağı yatağın üzerine fırlatıp attım. Ben gelmiyorum dedim. Burada acılar içinde kıvranırken benden piyano çalmamı nasıl istersin? Bence gitmelisin dedi içeri giren yaşlı psikiyatrist. Siz konuşun hocam dedi Şemsa abla. Beni dinlemiyor. Bak Suada dedi psikiyatrist. Şayet yaşadığın bu ağır travmayı atlatmak istiyorsan çevrendekilerle birlikte yol almalısın. İnsanlara yeniden güvenmelisin. Bu dünyada senin de güvenebileceğin birileri mutlaka vardır. Anormal olan sen değilsin. Anormal olan şey yaşadığın tatsız şeyler. Şimdi üzerini giyin dışarı çık. Ben dışarı çıkmana izin veriyorum. Emin ol ki dedi Şemsa abla, bugünkü etkinlik önemli olmasaydı senden kesinlikle böyle bir şey istemezdim. Bundan yaklaşık bir ay önce Ali Paşino Polye semtindeki Pirivimay 1 Mayıs İlkokulu'nda görev yapan Fatima adlı bir öğretmenle 3 öğrencisini Sırplar hunharca öldürdüler. Bugün işte o okulun küçük öğrencilerine moral olsun diye böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Şemsa doğru söylüyor dedi psikiyatrist. Saraybosna Sırplara karşı hala direniyorsa bu etkinlikler sayesindedir. Saraybosnalılara moral veren bu etkinliklerin kaynaştırıcı gücünü yabana atmamak gerekiyor. Kısa bir süre düşündüm. Pekala dedim. Şimdi odadan dışarı çıkar mısınız? Üzerimi giyineceğim. Birkaç dakika içinde hazırdım. Şemsa abla odanın kapısını açıp tekrar içeri girdi. Şöyle dön bakayım bana dedi. Bakalım pantolon olmuş mu sana? Elimle pantolonu yukarı çektim. Benim dedim. Bir karıncanın belinden daha ince olmuş. Zayıflamış olabilirsin ama hala çok güzelsin dedi. Şemsa abla ve sonra da elinde tuttuğu makyaj malzemelerini ahşap masanın üzerine koydu. Eskiden bu kadar zayıf değildim dedim. Bu ne dedi Şemsa abla, Tarık'a yazdığım satırları okurken hemen kağıdı masanın üzerinden çekip aldım. Pantolonun arka cebine sokuşturdum. Bir şey değil dedim. Tamam dedi gözlerimin içine bakarken. Panik olmana gerek yok. Şimdi şu sandalyeye otur, sana biraz makyaj yapacağım. Tiyatro. O gün hastaneden dışarı çıktım. Saraybosna perişandı. Şehir adeta ikiye bölünmüştü. Sokaklardan tek tük araba geçiyordu. O sürücüler de Sırp keskin nişancıları tarafından vurulmamak için arabalarını son sürat sürüyorlardı. Evet, Saraybosna hayalet bir şehre dönmüştü. Neredeyse bütün binalar kurşunlardan delik deşik olmuş. Evlerin camları naylonlarla kaplanmıştı. Bu şehre ne olmuş böyle dedim büyük bir üzüntüyle. Her gün şehrin üzerine bombalar ve kurşunlar yağıyor dedi Şems abla. Saraybosna'nın bu halde olması anormal bir durum değil. Binaların duvar diplerine sığınarak sokaklarda yürüyen az sayıdaki insana baktım. Hepsinin yüzünde savaşın derin izleri vardı. Bu soğuk havada insanlar evlerinde nasıl ısınıyorlar diye sordum. Şemsa abla elimden sımsıkı tuttu. Şimdi dedi, şu tepedeki keskin nişancının kurşununa hedef olmamak için bu kavşağı hızlı koşmamız gerekiyor. Kavşağa koşarak karşıya geçtik. O anda nefes nefese kalmıştım. Sokağa çıktığında çok dikkatli olmalısın dedi Şemsa abla. Her an ölümün soğuk nefesini ensende hissedebilirsin. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutmuştum. Geçen gün dedi Şemsa abla, annem sobaya Adidas ayakkabılarımı atıp yakmış. Ne yapsın yaşlı kadıncağız? Bu zamanda odun bulmak çok zor. Zaten odun bulsan da alacak para mı var? Yanımızdan 3-5 kadın hızla geçti. Başımı çevirip onlara baktım. Bu kadınlar böyle süslenip nereye gidiyorlar? Harabeye dönmüş bu şehirde nereye gidecekler dedi Şemsa abla. Kesin muhtarlığa gidiyorlardır. Saraybosna'da her şey değişti ama kadınlar süslerinden asla vazgeçmediler. Savaşı dudaklarına sürdükleri rujlarla protesto ediyorlar. Ne diyeceğimi bilemedim. Muhtarlığa neden gidiyorlar peki diye sordum meraklı bir şekilde. Herkes muhtarlıktan yardım paketleri alıyor. Bu paketlerin içinde 250 gram yağ, 1 paket kakao, biraz feta peyniri ve 2 kilo da un var. Kime yetecek bu yiyecekler? Hiç kimseye yettiği yok zaten. Bu yardımları karnımızı doyurmak için değil, ölmememiz için dağıtıyorlar. Saraybosna artık hem çok tehlikeli hem de bir o kadar hüzünlüydü. Şehirde böyle bir hayat daha ne kadar sürebilirdi ki? Geldik dedi Şemsa abla. Şimdi sığınağa inelim. Kapısı açık büyük bir binaya girdik. Merdivenlerden sığınağa indik. Hemen hemen her tarafta kandiller yanıyordu. Elektrikler kesikti. Sen burada bekle dedi Şemsa abla. Ben yetkililerle konuşup geliyorum. Tamam dedim ve sonra da etrafıma bakındım. Sanki küçük çocukların üzerine korku sinmişti. Hepsi suspus oturmuş çevrelerine boş gözlerle bakıyordu. O sırada iki kadın önümde belirdi. Sıska olanı diğerine bakıp güldü. Sonra da inanır mısın bana dedi. Dün akşam uzun zamandan beri ilk kez hem elektrikler hem de sular geldi. Banyoya koştum. Kirli çamaşırları makineye attım. Dedi diğer kadın. Ne var bunda? Sıska kadın acı acı güldü. Floresan lambadan yayılan ışığın altında bir elimle makineyi çamaşırları koyarken diğer elimde yanan kandilleri tuttuğumu gördüm. Diğer kadın yüzünü ekşitip dudağını büzdü. Sakın bu tuhaf haline üzülme dedi. Normal bir yaşam sürmüyoruz ki. Davranışlarımız da normal olsun. Kadına baktım, yüreğim burkuldu. Birden Şemsa ablanın sesini işittim. Size bahsettiğim arkadaşımız işte burada. Hoş geldiniz dedi genç bir adam tebessüm ederken bana. Benim adım Haris. Size binlerce kez teşekkür ederiz. İnanın bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. Sizin için ne yapabilirim diye sordum. Dünden beri piyano hocamıza ulaşamıyoruz. Sizden tiyatro oyunumuzun bittiği anda öğrencilerimize bir konser vermenizi istiyoruz. Bir anda afalladım. Bakın dedim, konser vermek için uzun bir süre çalışmak gerekiyor. Hadi çalışmayı bir kenara bırakın, ben ne çalacağımı dahi bilmiyorum. Adam elinde tuttuğu pembe karton dosyayı bana uzattı. Hocamızın notaları bu dosyanın içinde dedi. Bu notalar belki sizin işinize yarayabilir. Lütfen şimdi yerlerinize oturun, oyunumuz başlamak üzere. Sığınakta bulunanlar hiç sesini çıkarmadan oyunu izledi. Oyunun sonunda ise küçük öğrenciler ayağa kalktılar. Oyuncuları alkışladılar. Oyunculardan biri elini havaya kaldırdı. "Lütfen herkes sussun," dedi. "Şimdi rahmetli Fatıma öğretmenimiz ve öldürülen diğer 3 öğrenci arkadaşımız için saygı duruşunda bulunacağız." Haris bana dönüp baktı. Sizi şimdi sahneye alabiliriz," dedi. Sahneye kadar zar zor yürüdüm. "Evet," dedi sahnedeki tiyatro oyuncusu. "Lütfen herkes yerlerine otursun. Birazdan konserimiz başlayacak. Bugün bizi yalnız bırakmadığı için piyanist Suada Hatiboviç'e çok teşekkür ederiz." Birden sığınakta alkış tufanı koptu. O anda heyecandan ayaklarımda takat kalmadı. Hemen tabureyi çekip oturdum. Karton dosyayı açtım, notayı elime aldım. Şaşkınlıktan kısa bir süre notaya baka kaldım. Sonra da Sebastian Bach'ın Well-Tempered Clever adlı eserinden alınmış Preludium bölümünü çalmaya başladığım anda konservatuvardaki o günü hatırladım. Profesör Dushanka elinde tuttuğu nota kağıdını bana uzatmıştı. İlk olarak barok kompozisyonların ustası Sebastian Bach'la dersimize başlayalım. Well-Tempered Clever adlı eserin Preludium bölümünü çalmanı istiyorum. İnce uzun parmaklarımla nota kağıdını sehpaya yerleştirmiş ve büyük bir heyecanla çalmaya başlamıştım. "Kes," demişti sesini yükselterek. "Çok hızlı çalıyorsun. Oysa bu eserin temposu moderato'tur. Şimdi baştan al bakalım." O gün sinirlerim bozulmuş, tekrar çalmaya başlamıştım. "Olmadı," diye bağırarak konuşmuştu benimle. "Yine olmadı, olmadı. Sen bu kadar gerginken müzik vücudundan nasıl akabilir ki? Sana dik oturmanı söylemiştim. Deve gibi hörgücün çıkıyor. Parmaklarını unut gitsin. 10 küçük solucanı boş ver şimdi. Müzik karından gelir ve ruhunun derinliklerinden yukarı doğru sürekli çıkar. En derin içgüdülerinden aklın seviyesine, beyne ulaşana kadar yükselir. Anladın mı beni? Şimdi bırak çalsın parmakları." Sinirlerimi kontrol altına almaya çalışmıştım. Profesör Dushanka'nın varlığını bir an için unutmuş, Tarık'ı düşünmüştüm. Bach'ın eserini yeniden çalmaya başlamıştım. "İşte böyle," demişti Profesör Dushanka. "Bırak parmakların çalsın. Sağ eldeki kırık akorların bir ırmak gibi şırıl şırıl aktığını hayal et şimdi. Suyun ritmi eşittir. Bunu hiçbir zaman unutma. Sol eldeki tonik seslerin sağ ele yön verdiği ni aklından çıkarma sakın." "Evet, evet, işte şimdi çalmaya başladın. Kendini serbest bırak. Müzik ruhunun derinliklerinden yukarı doğru fışkırsın. Ayağını gereksiz yere pedalın üzerinde tutma. Çalınan her notanın çok net bir şekilde duyulması gerekir. Evet, evet, işte böyle. Evet, bayan virtüöz." Birden parmaklarımın piyano tuşlarının üzerinde hareketsiz bir şekilde durdu. Sığınaktakilerin hepsi aynı anda ayağa kalktılar ve beni çılgınca alkışlamaya koyuldular. "Bravo," dedi bir kadın arkamdan bağırarak. Sığınaktakilere reverans yaptım, sonra da başımı arkaya çevirdim. Arkamda birdenbire belirdiği için ilk önce biraz sarsıldım. Fakat hemen kendimi toparlamaya çalıştım. "Siz," dedim kekeleyerek. "Evet," dedi Profesör Dushanka. "Seninle tekrar karşılaşmak ne güzel Suada. Yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu tesadüfe bak. Bugün benim yerime bu konseri son derece başarılı bir öğrencim verdi." Gözyaşlarımdan etrafı göremez olmuştum. Islak gözlerimi gözlerinden kaçırdım. "Sadece elimden geleni yaptım," dedim boğazım düğümlenirken. "Gözlerime bak," dedi. "Sakın gözlerini benden kaçırma." Utanç hissim bir kez daha yüreğimi sarmıştı. "Artık gitmeliyim ben," dedim panik bir halde. Titreyen ellerimden tuttu. Parmağımdaki yüzüğe baktı. "Bu yüzüğü parmağına takan genç adama ne olduğunu merak etmiyor musun?" dedi gözleri dolarken. Islak ve durgun gözlerine baktım. Yüreğim hızla çarpmaya başladı. "O da öldü mü?" diye sordum gözlerimden yaşlar boşanırken. "Hayır, yaşıyor," dedi. "Seni ölesiye merak etti. Seni aylarca aradı. Bir gün bile seni bulma umudunu yitirmedi." O anda yüreğim paramparça oldu. Profesör Dushanka'nın hemen arkasında duran Şemsa ablayla göz göze geldim. Beni ince ince süzüyordu. Alelacele kot pantolonumun cebinden kağıdı çıkarıp Profesör Dushanka'nın eline tutuşturdum. "Bu kağıdı Tarık'a verin lütfen," dedim. Hüngür hüngür ağlarken ve sonra da koşarak yanından uzaklaştım.